Ayrım 20.
Adı Javert'di, poliste görevliydi. Montreuil-sur-Mer'de pek zor ama pek de yararlı olan polis müfettişliği görevinde bulunuyordu. Madeleine'in başlangıcını görememişti. Javert mevkiini o zaman Paris polis müdürü olan devlet bakanı Angle Kontu'nun sekreteri Bay Chabouillet'in himayesine borçluydu. Javert Montreuil-sur-Mer'e geldiğinde fabrikatörün büyük serveti tamamlanmış, Madeleine Baba Bay Madeleine olmuştu. Bir kısım polis memurlarının ayrı bir yüz ifadeleri vardır. Bu ifadeye bir de alçaklığa, bayağılığa karışan bir otorite havası da eklenir. Javert'de bu yüz ifadesi vardı, yalnız alçaklık eksik. Bizim inancımıza göre ruhlar gözle görülebilselerdi, şu garip olay açıkça ortaya çıkardı. İnsan cinsinden her kişi hayvan cinsinden bir yaratığa benzer. Düşünürün şöylece aklından geçirdiği bu gerçek rahatlıkla da kabul edilirdi. İstiridye'den kartala kadar, domuzdan kaplana kadar bütün hayvanlar insanın içindedirler, her biri bir adamın içindedir, hatta bazen hepsi birden. Hayvanlar ruhlarımızın gözle görülen hayallerinden, kendi faziletlerimizin, kötülüklerimizin gözlerimiz önünde dolaşan şekillerinden başka bir şey değildir. Tanrı onları bize düşündürmek için gösterir. Yalnız hayvanlar sadece bölge olduklarından, Tanrı onları kelimenin tam anlamıyla terbiye edilebilir cinsten yaratmadı. Neye yarardı ki? Buna karşılık ruhlarımız gerçek olduklarından, kendilerine özgü bir sonları bulunduğundan, Tanrı onlara zekayı verdi, yani terbiyeyi mümkün kıldı. İyi gerçekleştirilen bir toplum terbiyesi, ne olursa olsun daima bir ruhun sahip olduğu faydalıyı ortaya çıkarır. Elbette ki bu kişilerin tam kendisi olmadan önceki, sonraki kişiliklerinin derin sorunu üzerinde ön yargıya varmaksızın, görünüşteki dünya hayatının dar görüş noktasından söylenmiştir. Görülebilen ben hiçbir şekilde bir düşünüre gizli beni inkar etmeye yetki tanımaz. Şimdi her insanda yaratılışın hayvan cinslerinden birinin bulunduğunu bizimle birlikte bir an için kabul ederseniz, polis müfettişi Javert'in ne olduğunu söylemek bizim için kolay olur. İspanya'nın kuzeyinde Asturya eyaleti köylülerinin inancına göre dişi kurdun her doğuruşunda dünyaya gelen yavrular arasında bir köpek yavrusu vardır. Ana kurt bu yavruyu hemen öldürür. Yoksa o büyüyünce öbür yavruları yer. Bir dişi kurdun oğlu olan bu köpeğe insan yüzü verin, Javert ortaya çıkar. Javert, kocası küreye mahkum bir falcı kadından hapishanede doğmuştu. Büyüdükçe toplumun dışında kaldığını anladı, hiçbir zaman oraya girememek korkusuyla umutsuzluğa düştü. Anladı ki toplum iki sınıf insanı bağışlamaz, kendisinin dışında sayar. Bunlar topluma saldıranlarla toplumu koruyanlardır. Ancak bu iki sınıf arasında bir seçme yapabilirdi. Aynı zamanda kendisinde anlatılması güç bir eğilmezlik, düzene, kurala uygunluk, dürüstlük temeli olduğunu anlıyordu. Buna ek olarak da onların bir parçası olduğu halde derbeder, avare takımından olanlara anlaşılamaz bir kini, garezi vardı. Polis mesleğine girdi, orada başarı kazandı. 40 yaşında müfettiş oldu. Gençliğinde güneyde kürek mahkumlarının yanında memurluk etmişti. Daha ileri gitmeden az önce Javert'e verdiğimiz şu insan yüzü kelimesi üzerinde anlaşalım. Javert'in insan yüzü, yayvan, yassı bir burunla bu burnun derin deliklerine doğru yanaklarından uzanan muntazam yan sakallarıydı. Bu iki ormanla bu iki kovuğu ilk gördüğünde insan kendinde bir rahatsızlık duyardı. Javert güldüğü zaman bereket bu korkunç şey pek seyrek olurdu. İnce dudakları aralanır, yalnız dişlerini değil diş etlerini de meydana çıkarırdı. Burnunun çevresinde vahşi hayvan burnundaki gibi geniş yayvan kırışıklar meydana gelirdi. Ciddi Javert bir buldoktu. Güldüğü zaman bir tilki olurdu. Ayrıca az kafatası çok çene. alnı kapatan, kaşların üzerine dökülen saçlar. İki gözün arasında bir öfke yıldızı gibi devamlı bir çatılma, karanlık bir bakış, ince korkunç dudaklar, yırtıcı, gaddar bir emir verme hali. Bu adam pek sade, oldukça da iyi ama aşırıya vardırınca kötüleştirdiği iki duygudan meydana gelmişti. İdareye karşı saygı, ayaklanmaya karşı nefret. Onun gözünde hırsızlık, cinayet, bütün suçlar ayaklanmanın değişik biçimleridir. Korucudan başbakana kadar devlette görevi olan herkesi körü körüne derin bir inançla çevrelerdi. Kötülüğün kanuni eşiğini bir kere atlamış olan herkesi de hor görmeyle, düşmanlıkla, iğrenmeyle kaplardı. Kendisi istisna tanımazdı. Bir yandan memur yanılamaz, hakim daima haklıdır derdi. Öbür yandan bunlar çaresi bulunamaz şekilde mahvolmuşlardır. Onlardan iyi bir şey beklenemez derdi. Kanunlara insanları lanetlemek ya da daha doğrusu lanetlenmişleri tespit etmek yetkisini tanıyan, toplumun altına cehennem ırmağını yerleştiren en aşırı kimselerin düşüncesini olduğu gibi paylaşırdı. Tahammüllü, ciddi, sert, üzgün, hayalperestti. Hem alçak gönüllüydü hem de mütehakkimdi, bütün hoşgörüsüzler gibi. Bakışı bir burguydu, soğuk, delici. Bütün hayatı şu iki kelimeyle anlatılabilir. Uyanık bulunmak, göz hapsinde tutmak. Dünyanın en çapraşık şeyini düz yola sokmuştu. Yararlı olduğunu biliyordu, görevine inanıyordu. Bir kimse nasıl rahipse o da öyle hafiyeydi. Eline düşenin vay haline. Hapisten kaçan babasını tutuklar, sürgünden kaçan annesine haber verirdi. Bunları da faziletin verdiği gönül rahatlığıyla yapardı. Bununla birlikte yoksunluk, yalnızlık, feragat dolu, yalın bir hayat, hiçbir eğlence yok. Amansız bir görevdi bu. O polisliği İspartalıların İsparta'yı anladıkları anlamda anlamıştı. İnsafsız bir gözetleme, korkunç bir dürüstlük, mermer gibi sert, soğuk bir polis afiyesi, Vidocq'un kişiliği içinde Brutus. Dipnot: Vidocq suçluyken emniyet amiri olan bir Fransızdır. Brutus ise Sezar'ı öldüren Romalıdır. Bugün eğilmez bir cumhuriyetçi, ilkeleri uğruna her şeyi hatta canını bile veren kimse anlamına kullanılır. Javert'in bütün varlığı gözetleyen, sıvışan bir kimseyi ifade ederdi. Joseph de Maistre'in mistik müritleri ki o devirde ultra gazeteler dedikleri gazeteleri üstün bilgilerle, kainatın yaratılışı bahsi gibi yazılarla süslüyorlardı. Bunlar Javert'in bir timsal olduğunu iddia etmekten geri kalmazlardı. Şapkasının altında yok olan alnı görünmüyordu, kaşlarının altında kaybolan gözleri görünmüyordu, boyun bağının içine dalan çenesi görünmüyordu. Yenlerinin içine giren elleri görünmüyordu, redingotunun altında taşıdığı bastonu görünmüyordu. Ama sırası geldiğinde bir pusudan fırlar gibi birdenbire bütün bu gölgeden dar köşeli bir alnın, uğursuz bir bakışın, korkutan bir çenenin, kocaman ellerin, dehşet verici kalın bir sopanın çıktığı görülürdü. Pek seyrek olan boş zamanlarında kitaplardan nefret etmesine rağmen okurdu. Böylece büsbütün cahil kalmamıştı. Bu tumturaklı konuşmasından anlaşılırdı. Dediğimiz gibi hiçbir kötülüğü yoktu. Kendinden hoşnut olduğu zamanlar enfiye çekerdi. Bu onu insanlığa bağlardı. Kolayca anlaşılacağı gibi Javert Adalet Bakanlığı'nın yıllık istatistiğinde serseriler diye gösterilen bölüme giren bütün sınıfın korkusuydu. Javert adını duyar duymaz şaşkına dönerlerdi. Javert'in yüzü görününce taş kesilirlerdi. Bu korkunç adam işte böyle bir kimseydi. Javert, Bay Madeleine'in üzerine dikilmiş bir göz gibiydi. Kuşku, tahmin dolu bir göz. Bay Madeleine en sonunda bunun farkına varmıştı ama kendisi için önemsiz bir şeydi bu. Javert'e bir tek soru bile sormadı. Onu ne arıyor ne de ondan kaçınıyordu. Bu sıkıcı, ağır bakışa farkında değilmiş gibi dayanıyordu. Javert'e de herkes olduğu gibi iyilikle, rahatlıkla muamele ediyordu. Javert'in ağzından kaçan bir iki sözden anlaşılıyordu ki, soydan gelen, irade ölçüsünden içgüdünün de karıştığı bir merakla, Madeleine babanın başka yerlerde daha önce bırakmış olabileceği bütün izleri gizlice araştırmıştı. Bir şeyler biliyor görünüyordu. Arada sırada kapalı sözlerle, kaybolan bir aile hakkında bir memlekette birisinin bazı bilgiler elde ettiğini söylüyordu. Bir kere kendi kendine konuşurken galiba yakaladım dedi. Sonra üç gün bir tek kelime konuşmadan düşünceli kaldı. Sanki tuttuğunu sandığı ip kopmuştu. Zaten bazı kelimelerin anlamı pek kesin görünebileceğinden bu gerekli bir kalem rüşvetidir. Bir insanda gerçekten yanılmaz bir şey yoktur. İçgüdünün özelliği de elbette ki şaşırabilmek, izi kaybetmek, yolu şaşırmaktır. Yoksa akıldan üstün olurdu, hayvanda insandan daha iyi bir gerçek ışığı bulunurdu. Javert muhakkak ki Bay Madeleine'in tam sükuneti, tabii hali karşısında bir parça şaşıyor, canı sıkılıyordu. Ne var ki bir gün onun garip davranışı Bay Madeleine'i etkiler gibi oldu. Bakın nasıl bir vesileyle. 6. Fauchelevent Baba. Bay Madeleine bir sabah Montreuil-sur-Mer'in kaldırım taşı döşenmemiş bir ara sokağından geçiyordu. Bir gürültü işitti, az ileride de bir topluluk gördü. Oraya gitti. Fauchelevent Baba dedikleri yaşlı bir adam atı devrilen arabasının altına düşmüştü. Bu Fauchelevent o tarihte Bay Madeleine'e hala düşman olan ender kişilerdendi. Bay Madeleine memlekete geldiğinde az buçuk okuması olan eski köy noteri Fauchelevent'ın kötü gitmeye başlayan bir ticareti vardı. Fauchelevent efendi olan kendisi iflas ederken bu basit işçinin servet sahibi olduğunu görmüştü. Bu onu kıskançlığa boğmuştu. Her fırsatta da Madeleine'e zarar vermek için elinden geleni yapardı. Sonra iflas gelmiş kapısına dayanmıştı. Yaşlıydı, çoluk çocuğu da yoktu. Elinde bir araba ile bir at kalmıştı. Yaşayabilmek için arabacılığa başlamıştı. Atın iki kalçası da kırılmıştı, ayağa kalkamıyordu. Yaşlı adam tekerlekler arasına sıkışmıştı. Düşme öyle feci olmuştu ki arabanın bütün ağırlığı göğsüne binmişti. Araba epeyce ağır yüklüydü. Fauchelevent baba içler acısı hırıltılar içindeydi. Onu kurtarmaya çalışmışlardı ama boşuna. Düzensiz bir gayret, beceriksiz bir yardım, yanlış bir sarsıntı onu öldürebilirdi. Onu kurtarmak için arabayı altından doğru kaldırmaktan başka çare yoktu. Kaza sırasında çıka gelen Javert birini Kriko getirmeye yollamıştı. Bay Madeleine geldi, saygıyla yol açtılar. Fauchelevent baba yardım edin bana diye bağırıyordu. Hangi iyi adam bu ihtiyarı kurtaracak? Bay Madeleine yardım edenlere döndü. Bir kriko var mı? Bir köylü getirmeye gittiler dedi. Ne kadar zamanda getirirler? En yakın yere gittiler, Flaşo'ya. Orada bir nalbant var ama gene de bir çeyrek saat ister. Madeleine bir çeyrek saat mi diye haykırdı. Bir gün önce yağmur yağmıştı, toprak sırılsıklamdı, araba her dakika saplanıyor, yaşlı arabacının göğsünü gitgide daha çok eziyordu. Belliydi ki 5 dakikaya kadar kaburgalar kırılacaktı. Madeleine bakışan köylülere 15 dakika beklenmez dedi. Çare yok. Ama iş işten geçer o zaman. Araba çamura batıyor, görmüyor musunuz? Evet ama... Madeleine, bakın dedi. Bir adamın altına girip de arabayı sırtıyla kaldıracak kadar aralık var. Sadece 1/2 dakika yeter. O sırada bu zavallı adam da kurtulur. Aramızda güçlü, yürekli bir kimse var mı? Ucunda 5 altın var. Topluluktan kimse kımıldamadı. 10 altın dedi Madeleine. Herkes başını eğiyordu. İçlerinden biri mırıldandı. Son derece kuvvetli olmak gerek. Sonra ezilme tehlikesi var. Madeleine, hadi hadi dedi, 20 altın. Aynı sessizlik. Eksik olan iyi niyetleri değil dedi bir ses. Bay Madeleine döndü, Javert'i tanıdı. Geldiğinde onu görmemişti. Javert devam etti. Eksik olan kuvvettir. Sırtında bu arabayı kaldırmak gibi bir işi başarmak için müthiş bir insan olmak gerek. Sonra gözünü kırpmadan Bay Madeleine'e bakarak, söylediği her kelimenin üstüne basarak konuştu. Bay Madeleine, sizin şu istediğinizi yapabilecek bir tek adam tanıdım. Madeleine titredi. Javert ilgisiz görünerek ama Madeleine'i gözden kaçırmadan, bu bir forsaydı dedi. Ya dedi Madeleine, Toulon hapishanesinde. Madeleine sarardı. Bu arada araba ağır ağır yere saplanmakta devam ediyordu. Fauchelevent baba hırıltılı bir sesle haykırıyordu. Soluk alamıyorum, kaburgalarım kırılıyor, bir kriko, herhangi bir şey, ah! Madeleine çevresine bakındı. 20 altın kazanıp şu zavallı ihtiyarın hayatını kurtaracak kimse yok demek ki. Orada bulunanlardan hiçbiri kımıldamadı, Javert üsteledi. Kriko'nun yerini tutabilecek tek bir adam tanıdım hayatımda, o da bir forsaydı. Ah, eziliyorum diye bağırdı ihtiyar. Madeleine başını kaldırdı, Javert'in üzerine dikili olan atmaca bakışlarıyla karşılaştı. Kımıldamadan duran köylülere baktı, acı acı gülümsedi. Sonra tek kelime söylemeden yere diz çöktü. Ahalinin bir ses çıkarmasına vakit kalmadan o arabanın altındaydı. Müthiş bir bekleme, sessizlik oldu. Madeleine'in bu korkunç yükün altında neredeyse yüzü koyun bir halde, dirseklerini dizlerine yaklaştırmak için iki defa boş yere çabaladığı görüldü. Ona seslendiler, Madeleine baba çekil oradan. Fauchelevent baba bile bağırdı, Bay Madeleine çekilin, ölmem mukaddermiş demek ki, bırakın beni, siz de ezileceksiniz. Madeleine buna hiçbir karşılık vermedi. Oradakiler soluklarını bile tutmuşlardı. Tekerlekler batmaya devam etmişti, Madeleine'in bile arabanın altından çıkması artık imkansız gibi görünüyordu. Birdenbire o koca yükün sarsıldığı, arabanın ağır ağır kalktığı görüldü. Tekerlekler yarı yarıya çamurdan çıkmıştı. Boğuk bir sesin bağırdığı duyuldu. Çabuk olun, yardım edin. Bu son bir çaba gösteren Madeleine'indi. Hemen koşuştular. Birinin fedakarlığı hepsine kuvvet cesaret vermişti. Arabayı 20 kol kaldırdı. Fauchelevent baba kurtulmuştu. Madeleine doğruldu. Tere batmış olmasına rağmen benzi sapsarıydı. Elbiseleri yırtılmış, çamura bulanmıştı. Herkes ağlıyordu. Yaşlı adam onun dizlerini öpüyor, kurtarıcı tanrı diyordu. Ona gelince yüzünde anlatılamayacak kadar mutlu, kutsal bir acı vardı. Sakin gözlerini hala kendisine bakan Javert'e dikmişti. 7. Fauchelevent Paris'te bahçıvan oluyor. Düşme sonucu Fauchelevent'in diz kemiği çıkmıştı. Madeleine baba onu kendi işçileri için fabrika binasının içinde kurduğu revire taşıttı. Bu revir iki rahibenin yönetimi altındaydı. Ertesi sabah yaşlı adam başucundaki masada 1000 franklık bir banknot buldu. Yanında da Madeleine babanın el yazısıyla yazılmış şu pusula vardı. Arabanızı, atınızı satın alıyorum. Araba kırılmış, at ölmüştü. Fauchelevent iyileşti ama dizi sakat kalmıştı, oynamıyordu. Bay Madeleine, rahibelerin ayrıca kendi mahalle rahibinin tavsiyesiyle adamcağızı Paris'te Saint Antoine Kadınlar Manastırı'na bahçıvan olarak yerleştirdi. Bir süre sonra Bay Madeleine belediye başkanı oldu. Javert onu ilk defa kendisine şehirde kesin bir üstünlük veren başkanlık hamailini kuşanmış görünce, ürpererek bir buldog efendisinin elbisesi altındaki kurdun kokusunu alınca ne duyarsa onu duydu. Görevi gereğince başkanla bir arada bulunması kaçınılmaz hale gelirse onunla derin bir saygıyla konuşuyordu. Montreuil-sur-Mer'de Madeleine babanın yarattığı bu refahın bizim gösterdiğimiz belirli işaretlerden başka bir alameti daha vardı ki pek göze çarpmıyorsa da daha az önemli değildi. Bu hiçbir zaman yanıltmaz. Halk acı çekerken, iş bulamazken, ticaret hayatı hiç işlemezken, vergi mükellefi yokluktan vergisini vermemekte direnir, zamanında vermez, vaktini geçirir, devlet de bunları alabilmek için pek çok masrafa girer. İş bol olunca, memleket mutlu, zengin olunca, vergi kolaylıkla ödenir, devlete pek masraflı olmaz. Denebilir ki genel sefaletin ve refahın yanılmaz bir termometresi vardır. Vergi toplama masrafları. 7 yılda Montreuil-sur-Mer çevresinde vergi toplama masrafları 3/4 azalmıştı. Bu da herkesi sık sık burasını örnek olarak göstermeye sevk ediyordu. Bunlar arasında özellikle o devirde Maliye Bakanı olan Bay de Villel de vardı. Fantin dönüp memleketine geldiğinde durum işte bu merkezdeydi. Kimse artık onu hatırlamıyordu. Bereket versin, Bay Madeleine'in fabrikasının kapısı bir dost yüzü gibiydi. Oraya başvurdu, kadınlar atölyesine alındı. Bu iş Fantin için pek yeniydi, pek becerikli olamıyordu. Böylece de günlük çalışması kendisine az bir şey sağlıyordu ama neyse onunla yetiniyordu. Mesele hallolmuştu, hayatını kazanıyordu. 8. Bayan Victurnien ahlak uğruna 35 frank harcıyor. Fantin para kazanıp geçinebildiğini görünce bir an sevince kapıldı. Kendi emeğiyle namuslu yaşamak Tanrı'nın ne büyük bir lütfu. Çalışma zevkini tam olarak yeniden elde etti. Bir ayna satın aldı, orada gençliğini, güzel saçlarını, güzel dişlerini görerek sevindi. Pek çok şeyi unuttu. Yalnız Cosette'i, görünürdeki geleceğini düşündü, adeta mutlu oldu. Küçük bir oda tuttu, gelecek kazancına dayanarak taksitle döşedi. Hovarda hayat alışkanlığının artığı. Evli olduğunu söyleyemediği için daha önce de belirttiğimiz gibi kızından hiç söz açmıyordu. Başlangıçta biliyoruz, Thénardier'lerin ücretini hiç aksatmadan yolluyordu. İmzadan başka yazı bilmediği için onlara gönderdiği mektupları bir arzuhalciye yazdırmak zorundaydı. Sık sık mektup yolluyordu. Bunun farkına varıldı. Kadınlar atölyesinde alttan alta Fantin'in mektuplar yazdığı, bir takım halleri olduğu söylenmeye başladı. İnsanların üstüne gerek olmayan şeylerle uğraşması, onları gözetlemesi kadar densizce bir şey yoktur. Niçin şu bey yalnız akşam karanlığında geliyor? Neden falanca bey perşembe günleri anahtarını çiviye asıyor? Niçin hep dar sokaklardan geçiyor? Niçin filanca hanım daha evine gelmeden arabadan iniyor? Kağıt kutusunda yığınla varken niçin desteğiyle mektup kağıdı aldırıyor falan filan. Öyle insanlar vardır ki aslında kendilerini hiç ilgilendirmeyen bilmeceleri çözmek için 10 tane hayır işine yarayacak paradan daha çok para harcarlar, zaman kaybederler, eziyet çekerler. Bunu da boşu boşuna eğlence için, merakı merakla satın almak için yaparlar. Filanı falancayı günlerce takip ederler, saatlerce sokak köşelerinde, kapı altlarında, gece soğukta, yağmurda nöbet tutarlar, memurlara para yedirirler, paytonlarını, uşaklarını sarhoş ederler, oda hizmetçilerini, kapıcıları satın alırlar. Niçin? Bir hiç için. Sadece görmek, bilmek, işin iç yüzünü öğrenmek hırsı. Sadece konuşmak kudurganlığı.